bu olaylar, yani eski antlaşmada geçen olaylar, başkalarına ders olsun diye onların başına geldiği ve çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için yazıya geçirildi diyor. Elçi Pavlos Korintoslara yazdığı mektubun 10. bölüm 11. ayetinde. Yani kutsal kitapta yazılanlar aslında bizlere ders olsun diye yazılmışlardır. Aynı zamanda kutsal kitapta yazılanlar bizim içindir. Bizim Tanrı'nın ilkelerini, Tanrı'nın sunduğu sevgiyi, kurtuluşu bilelim ve iman edelim diye yazılmıştır. Ve kutsal kitapta özellikle eski antlaşmada bir sürü olaylar anlatılmaktadır. Şiirsel açıdan, tarihsel açıdan ve başka olaylar. Bütün bunlar, diyor ki Elçi Pavlos, bizlere ders olsun diye aktarıldı. Mesih inancında özgürlüğe sahibiz. Çünkü İsa'ya iman ettiğimizde evet İsa Mesih bizi özgür eder. Ama arzularımızın Tanrı'nın isteğine göre olması gerekir. Bunu bir imanlı olarak anlamamız çok önemlidir. Onun için diyor Elçi Pavlos, ayakta durduğunu sanan dikkat etsin düşmesin. Bu 1. Korintoslar 10. bölüm 12. ayettir. Kim olursanız olun, hiç fark etmez. Bugün düşebilirsiniz dostum. Herhangi birimizin bir hata yapıp tökezlenip düşmesi çok kolay olur. Kişi olgun bir Mesih imanlısı, gerçek bir aziz olabilir ve yine de düşebilir. Bu yüzden sizler ve benim Tanrı'nın isteği alanında kalıp yaşamlarımızda kutsal ruhu söndürmemek için çok dikkatli olmamız gerekir. Peki nasıl yapabiliriz bunu? En başta geleni Tanrı'nın sözünü sürekli olarak okumak ve oradan gereken besinleri, vitaminleri almaktır. Bakın Tanrı'nın ruhu Tanrı'nın sözüyle birlikte işler. Bu nedenle Tanrı sözünü okumak çok önemlidir. 13. ayette her insanın karşılaştığı denemelerden başka türlü denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denenmeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Birçok insan kimsenin kendilerinin sınandığı biçimde sınanmadığını düşünür. Oysa dostum, hangi denenmeyle karşı karşıya olursanız olun, aynı türde denenmelerle karşılaşan başkaları da olmuştur. Cesaret verici olan Tanrı'nın size bir çıkış yolu sağlayacağıdır. Tanrı güvenilirdir. Dayanabileceğimizden fazla denememize izin vermez. Tanrı, değerli dostum, her zaman bir çıkış yolu yapar ve çıkış yolu bazen de kralın yolu ve bir çift ayakkabıdır derdi bir Tanrı bilimci. Yani şeytana topuklarınızı gösterin, ayartılmadan uzak durmak için bütün gücünüzle kaçın. Ayartılmaya teslim olmamızın nedenlerinden biri, biliyor musunuz, günaha yakın yaşamaktır. Biliyorsunuz bir öykü anlatılır. Bir kurabiye kutusu vardır ve Erol onun yanında duruyor. Annesi sorar uzaktan, Erol neredesin? Kilerde olduğunu söyler Erol. Peki orada ne yapıyorsun? Ayartılmaya karşı direniyorum der. Pastanın yanında durmuş ya da kurabiyenin yanında durmuş, ayartılmaya karşı koymaya çalışıyor. Dostum, ayartılmayla savaşacak yer orası değildir. Orası kaçmaya başlayacağınız yerdir. Yani ayartılma geldiği yerden uzaklaşmak gerekir. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, putperestlikten kaçın diyor Pavlos 14-15 ayetlerde. Aklı başında olanlarla konuşur gibi konuşuyorum. Söylediklerimi kendiniz tartın. Putperestlik Korintos'a bir ayartılma oluşturuyordu. Putperestlik sizin için bir ayartılma olmayabilir. Ama kutsal kitap bizlere aç gözlülüğün de putperestlik olduğunu söyler. Günümüzde bunu çok görüyoruz. Ya da başka şeyler bizim putumuz olabilir. Tanrı'nın yerine koyduğumuz her şey put olabilir. Pavlos, Rabbin sofrasında paydaşlığın ayrılma gerektirdiği öğretisinde bulunacak. 10, yani 1. Korintoslar 10. bölüm 16-19 ayetlerde şöyle diyor: Tanrı'ya şükrettiğimiz şükran kasesiyle Mesih'in kanına paydaş olmuyor muyuz? Bölüp yediğimiz ekmekle Mesih'in bedenine paydaş olmuyor muyuz? Ekmek bir olduğu gibi biz de çok olduğumuz halde tek bir bedeniz. Çünkü hepimiz bir ekmeği paylaşıyoruz. İsrail halkına bakın. Kurban etini yiyenler sunağa paydaş değiller midir? Şimdi ben ne demek istiyorum? Puta sunulan kurban etinin bir özelliği var mı? Ya da putun bir önemi mi var? Hayır, yok. Dediğim şu, putperestler kurbanlarını Tanrı'ya değil cinlere sunuyorlar. Cinlerle paydaş olmanızı istemem. Hem Rabbin kasesinden hem de cinlerin kasesinden içemezsiniz. Hem Rabbin sofrasına hem de cinlerin sofrasına ortak olamazsınız, diyor elçi Pavlus. Pavlus'un burada söyledikleri çok mantıklıdır. Putun hiçbir şey olmadığını söylüyor. Bu yüzden eti bir puta sunarsanız bu hiçbir şeydir. Eti puta sunmakla ete bir şey olmaz ya da et bundan etkilenmez. Pavlus hala Mesih inancının özgürlüğünden söz ediyor. Put hiçbir şey olmadığı halde putperestlik, cehaletin, yozluğun, gericiliğin bir göstergesidir ki aslında karanlığın, putun ardında cinler vardır. Pavlos bunu kabul ediyor. Şeytanın amacı insanın bilgisini kısıtlamak, onu kör bırakmak, onu cahil bırakmak, onu boş inançlara sürüklemek, insanı hurafelere inanmada tutmak. Hem Rabbin kasesinden diyor, hem de cinlerin kasesinden içemezsiniz. Hem Rabbin sofrasına hem de cinlerin sofrasına ortak olamazsınız. Yani bazı insanlar için putlara kurban edilen eti yemek putperestlik olurdu. İmanlının kalbini dikkatle incelemesi gerekiyordu. Rabbi kıskandırmaya mı çalışıyorsunuz? Biz ondan daha mı güçlüyüz? Pavlus şimdi bu bölümün en başında Hristiyan özgürlüğü hakkında söylediklerine dönüyor. Her şey serbest ama her şey yararlı değildir. Her şey serbest ama her şey yapıcı değildir. Pavlos bu tartışılır şeyleri kutsal kitabın doğru ya da yanlış oldukları konusunda sessiz kaldığı şeyleri yapma özgürlüğüne sahip olduğunu söylüyor. Örneğin bence Pavlos şöyle derdi: oyunlara gitmem gerektiğini düşünseydim giderdim. Bence Pavlos kendi zamanında yapılan olimpiyat oyunlarına gitmişti. Çünkü kullandığı örneklerden birçoğu büyük Koloseyum ve zamanın diğer stadyumlarında gerçekleşen spor etkinliklerinden alınmıştı. Pavlos kendisinin yapabileceği şeyin zayıf bir kardeşi suçturabileceğinde, yani ona tökez olabileceğinde, bütün bu tür şeylerin kendisi için serbest olmasına karşın her şeyin yararlı olmadığını söylüyor. Benim için fark etmez diyor. Ben her şeyi yapabilirim ama bu yaptığım şey bir kardeşin vicdanını rahatsız ediyorsa, bir kardeşin tökezlenmesine neden oluyorsa o zaman ben onu yapmam. Her şey serbest ama her şey yararlı değildir diyor. Yani bu tür şeyler beni imanda bina etmezler. Bir keresinde bir arkadaş bana, siz maçlara gider misiniz diye sormuştum. Benim gitmediğimi biliyordum. Spor etkinliklerine katılmayı her zaman sevdiğim halde hiçbirinin sadık bir seyircisi olmadım. Başka birinin futbol oynaması beni fazla ilgilendirmiyor. Özellikle de bu iş için para alıyorlarsa. Ben her zaman zevk için oynadım ve zevk de aldım dedim ona. Ancak okuldayken vaizin hayatını, gördüğü gittiği yerleri, yaşadıklarını hizmette kullanabileceği şeylerle sınırlı tutması gerektiğini, çünkü yaşamının tümünün hizmeti olduğunu söyleyen çok yararlı bir kitap okumuştum. Eline geçen her fırsattan yararlanmalıdır. Yani vaiz hayatının tümünü kürsüye götürebilmeli. Hayatında saklı bir bölüm olmamalıdır. Ve hayatının tümünü kürsüde kullanabilmelidir. Bu yüzden ona futbol hakkında futbol oyununu kullanabilirsen kullan. Bunda bir sakınca olmaz. Futbol oyunundan bir sürü iyi örnek çıkarabilirsin. Ancak gitmenin yararlı olmadığını kendin görüyorsan o zaman gitmen doğru olmaz. Çünkü o zaman vicdanına karşı gelmiş olursun. Böyle yapmakla da başka birisi için kötü bir etki olabilirsin dedim. Burada değerli dostum, hayatımızda ne yaparsak yapalım bu vicdan meselesi çok çok önemlidir. Bir şeyin doğru olduğunu bilip yapmıyorsam işte o zaman günah başlıyor. O zaman vicdana karşı gelmiş olurum. Ya da bir şeyin doğru olmadığını ve yapmamam gerektiğini biliyorum ama yapıyorsam o zaman da vicdana karşı gelmiş olurum ki bu da doğru değildir. Bu yüzden Pavlos bazı ilkeler veriyor. Herkes kendi yararını değil başkalarının yararını gözetsin diyor 24. ayette. İmanlının Mesih'te büyük bir özgürlüğü vardır. Ancak bizler başkalarının yararını, iyiliğini gözetmemiz gerekir. Bu yüzden Mesih imanlısının hayatı öncelikle özgürlük tarafından yönetilmemelidir. Özgürdür. Ama özgürlük sevgiyle yapılmalı. İmanlı şeriatçılıkla, katı kurallarla yönetilmez. Onu sınırlayan sevgidir. Başkaları üzerindeki etkisi onu ilgilendirmelidir. Paulus'un buradaki düşüncesi budur. Kasaplar çarşısında satılan her çeşit eti vicdan sorunu yapmadan sorgusuz sualsiz yiyin diyor. Çünkü yeryüzü ve yeryüzündeki her şey Rabbindir. 1. Korintoslar 10, 25-26. Ayetler. Hristiyan yani Mesih imanlısı Tanrı'nın yarattığı her şeyin, dünyanın güzelliklerinin ve meyvelerinin tadını çıkarabilir. Bütün bunları Rab sağlamıştır. Bütün bunları Rab insanlar için, yarattığı insanlar için sağlamıştır. Bunlar bir berekettir. Şimdi Pavlos çok pratik bir öneride bulunacaktır. Bir yere yemeğe davet edildiğinizde bu çok güzel bir biftek nereden aldınız? Bizim kasapta böyle güzel etler yok diye sormanız gerekmez diyor. Çünkü eğer sorarsanız arkadaşınız size eti almak için tapınağa gittiğini söyleyebilir. En iyisi etin nereden alındığını sormamaktır. Paulus şimdi çok pratik bir örnek veriyor. Diyor ki 27. ayette eğer iman etmemiş bir kimse sizi yemeğe çağırır ve siz de gitmek isterseniz önünüze konulan her şeyi vicdan sorunu yapmadan sorgusuz, sualsiz yiyin. İman etmemiş birinin evine yemeğe davet edilirseniz gidin ve önünüze konan şeyleri yiyin. Bunu sorun yapmayın, soru sormayın. Ama biri size bu kurban etidir derse, yani putlara sunulan o kurban etinden alıp getirdim derse, hem bunu söyleyen için hem de vicdan huzuru için yemeyin. 28. ayet. Şimdi bir başka ilke görüyoruz ve bu tamamıyla yeni bir şeydir. Pavlos her şeyi yemenizi ve soru sormamızın gereksiz olduğunu söylemişti. Ama diyelim ki masada sizin bu eti yediğinizi gören başka biri daha var. Ve bu kişi bu et putlara sunulmuştur diyor. Bu durumda eti yemeniz doğru olmaz. Eğer bu karşıdaki kardeşin vicdanında bir sorun yaratıyorsa. Bu eti yemenizin yanlış bir tarafı yok. Ama o sırada orada bulunan bu kişinin yani bu etin putlara kesildiğini belirten ve bunun yemenin yanlış olduğunu düşünen o kimsenin sürçmemesi, tökez olmaması için bu eti yemeniz doğru olmaz. Kendi vicdanınızdan ötürü değil, onun vicdanından ötürü eti yemeniz doğru olmaz. Ama sevginizden ve vicdanı rahatsız olan kardeşe yardım etme arzunuzdan ötürü eti yememeniz gerekir. Söylenilmek istenen işte budur. Şöyle söyleyeyim. İlginç bir böğürtlen türü vardır. Üzüme benzer ama asma üzerinde tek tek yetişir. Bundan şarap yaparlar. Bir arkadaşım bir kilisede vaaz vermeye gittiğini ve kilise yetkililerinden birinin kendisini yemeğe davet ettiğini söylemişti. Kendisine bir kadeh bu böğürtlen suyundan verilmişti. Ne olduğunu bilmiyordu ama tadına baktı. İçinde alkol olduğunu anlayınca fazlasıyla dindar biri olmadığı halde kadehi bıraktı. Diğeri nesi var, beğenmediniz mi diye sordu. Çok güzel ama şarap olduğunun farkına vardım ve bir Hristiyan olarak içmemem gerektiğini düşünüyorum dedi. Bu sözler gergin birkaç ana neden olmuş ama söylemek istediğini iletebilmiş. Bence doğru olanı yapmıştı. Vaizin de ihtiyar kadar bir şeyi içmeye hakkı var mıdır sorusu her zaman ortaya çıkacaktır. Buna hakkı olduğunu söyleyebilirim. Yani buna hakkı olduğuna hiç şüphe yoktur ama bir tanıklığı vardır ve bu yüzden alkollü içecekler içmemiştir. Bu onun o andaki ya da bu onun kendi vicdan sorunudur. Birçok Hristiyan diğer insanlarla ilişkilerinde çok katıdırlar çünkü onları motive eden şey şeriatçılıktır. Ben bunu yapmam ve sen de yapmamalısın. Ancak kendilerini motive eden şey sevgi olsaydı yaklaşımları tamamıyla farklı olurdu. Hristiyan davranışının motivasyonu diğer inanlıya karşı sevgi olmalıdır. Hoşgörülü olmak gerekir. Her zaman kendi yararımızı değil ama karşımızda olan kardeşin yararını da göz önünde bulundurmamız gerekir. Senin değil, diğer adamın vicdanının huzuru için demek istiyorum diyor Pavlos 29. ayette. Benim özgürlüğümü neden başkasının vicdanı yargılasın? Neden bu zayıf kardeşlerin bazıları tarafından sınırlanayım? Eğer şükrederek yemeğe katılırsam şükrettiğim yiyecekten ötürü neden kınanayım diyor 30. ayette. Pavlos başka birinin vicdanından ötürü benim yargılanmam biraz adaletsiz değil mi diyor. Özet olarak her ne yer ve içerseniz, her ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Pavlos bir yerde tamam yani bu tür sorunlar var. Topluluklarda yeme içme konusunda sorunlar var. Bazıları şöyle der, bazıları böyle. Bazıları şunu yer, bazıları yemez. Bazıları bir bardak şarap içer, bazıları içmez. Pavlos imanlının aslında imanda büyümesi, olgunlaşması gerekir. Eğer imanlı Tanrı sözünde gelişir, olgunlaşır, büyürse bu tür şeyler sorun olmaktan çıkar. Bu nedenle özet olarak her ne yer ve içerseniz, her ne yaparsanız her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Pavlos Hristiyan özgürlüğüyle ilgili bazı büyük ilkeleri dile getirecektir. Bu ilkelerden biri her şey serbest ama her şey yararlı değildir ilkesidir. Yani ben her şeyi yapabilirim ama her şey yararlı değildir. Ayrıca her şey serbest ama her şey yapıcı değildir. Şimdi bir tane daha görüyoruz. Özet olarak her ne yer ve içerseniz, her ne yaparsanız yapın, her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Bu her imanlının kendi yaşamına uyarlaması gereken bir sınamadır. Şunu yapabilir miyim? Bunu yapabilir miyim? Değil. Bunu Tanrı'nın yüceliği için yapabilir miyim? Ya da yaptığım bu şey Rab'be yücelik getiriyor mu? Ne yazık ki bazı Hristiyanlar kiliseye bile Tanrı'nın yüceliği için gitmezler. Başka bir nedenden ötürü giderler. Belki de eleştirmek ve dedikodu yapmak için giderler. Aman o dedikodu yok mu? Özellikle bizim insanlarımız arasında. Aman aman aman bir araya geldiler mi hemen başlarlar dedikodu etmeye. Yahu ne zevk alıyorsunuz bu dedikodulardan? Bunlardan uzak durmak, kurtulmak gerekir. Eğer böyle bir motivasyonunuz varsa evde otursanız daha iyi olur. İmanlının yaptığı her şey Tanrı'nın yüceliği için olmalıdır. Bu çok çok önemlidir. Yahudilerin, Greklerin ya da Tanrı topluluğunun tökezleyip düşmesine neden olmayın diyor 32. ayette. Burada Pavlos bütün dünyayı Yahudiler, Yahudi olmayanlar ve Tanrı topluluğu olmak üzere 3 gruba ayırıyor. Bu insanların bazılarının farklı inançları vardı. Buna bir örnek Yahudilerin domuz etinden iğrenmesidir. Yahudi bir dostunuzu yemeğe davet edip ona domuz etinden yapılmış bir yiyecek sunmanın kendisini rencide ettiği kesindir. İmanlı diğer insanları, davranışları onları rencide etmeyecek şekilde yeterli bir biçimde sevmelidir. Kendilerine özgü sanıları olan Yahudi olmayan insanlar da vardır. Hepsini hoşnut etmek olanaksızdır ama ilişki içerisinde olduğumuz insanları rencide etmemeye çalışmalıyız. Tanrı'nın topluluğunda yani kilisesinde olanları da rencide etmemeliyiz. Sisteme karşı asilik eden bazı gençler bana gelip belirli bir kiliseye gittiklerini ama giyinme tarzlarından ötürü azarlandıklarını söylediler. O kilisenin üyelerinin hepsinin hatalı olduğunu düşünüp düşünmediğimi sordular. Onlara her iki grubun da hatalı olduğunu söyledim. Her iki grup da sevgi içinde davranmamıştı. Kilise üyeleri onları başkalarının önünde eleştirdiklerinden ötürü hatalıydılar. Diğer yandan bu gençler giysileri ve saçlarının kilise üyelerini rencide edeceğini biliyorlardı. Bu yüzden her iki tarafta diğerine sevgi göstermemişti. Bizlere hem Yahudilerin hem de Greklerin hem de Tanrı topluluğunun tökezleyip düşmesine neden olmamamız gerektiği söylenmiştir. Bu gruplama insanlığın tümünü içerir. Bunlar günümüzde insanlığın üç bölümüdür ama bugünlerden birinde Tanrı'nın topluluğu yeryüzünden ayrılacak. O zaman dünyada sadece Yahudilerle Yahudi olmayanlar kalacak ve Tanrı'nın o zaman gerçekleşecek harika bir programı vardır. Ben de kendi yararımı değil kurtulsunlar diye birçok kimsenin yararını gözeterek herkesi her yönden hoşnut etmeye çalışıyorum diyor Pavlos. 1. Korintoslar 10. bölüm 33. ayette. Şimdi öncelikle yaptıklarımız Tanrı'nın yüceliği içindir. Özet olarak her ne yer ve içerseniz, her ne yaparsanız yapın, her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın. Mesih imanlısı bir kadın yerleri Tanrı'nın yüceliği için süpürebilir ve bulaşıkları Tanrı'nın yüceliği için yıkayabilir. Yaptığınız şey her ne olursa olsun, onu Tanrı'nın yüceliği için yapamıyorsanız o zaman bunu yapmayın. Rabbin sevgi ve doğruluk ilkelerine uygun bir şekilde yaşadıkça dünya için bir tanıklık oluştururuz ki kayıp olanlar kurtulsunlar. Dostum, dünyada bir iz bırakmak broşür dağıtmaktan daha önemlidir. Hatırlıyorum, bir yerde okumuştum. Bir zenciye birisi broşür verdi ama zenci broşürü kabul etmedi. Ne bu diye sordu. Yanıt, bir broşür dedi. Bu zenci genç, ben okumasını bilmiyorum ama yaşamınızı seyredeceğim diye yanıt vermiş. Bu çok etkileyici bir şeydir. İnsanlar hayatta bıraktığımız izleri dağıttığımız broşürlerden, verdiğimiz vaazlardan daha iyi okuyabilirler. Broşür dağıtmak iyi bir şeydir ama onların yanı sıra doğru izleri de bırakmalıyız. Yani hayatımız ve sözlerimiz birbirine uyması gerekir.